Siber'in günlüğü.
Siber'in günden herkese iyi bayramlar. Ben Tuba.
Ben Kerem.
Keremcim, nasılsın bu hafta?
İyiyim. İki hafta üst üste aynı yerde duramıyorum. Yine seyahatteyim. O yüzden bambaşka bir arka plan görüyorsun.
Evet, her hafta bizi şaşırtmaya devam ediyorsun sevgili Kerem.
Evet.
Şu anda hangi ülkeden haberi sunuyorsun acaba?
Bugün Stockholm'dayım.
Vay,
geçen hafta, geçen sefer İstanbul'daydım. İki hafta sonra Londra'da olacağım muhtemelen ama belli olmuyor.
İyi, peki bakalım. Tekrar sana iyi seyahatler diliyorum o zaman bayramda da. Müsaadenle ben ilk haberimize başlıyorum. Diyarbakır merkezde 11 ilde bir hacker operasyonu yapıldı. 20 tane de zanlı yakalandı sevgili Kerem. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı bir açıklama var. Orada da bir siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü varmış. Buradaki ekipler son zamanlarda şirketlerden ve kullanıcılardan sistemlerinde veri ihlali olduğuna dair bir takım bildirimlerde bulunmaları üzerine böyle bir çalışma başlattıklarını söylüyorlar. FBI dedik biliyorsun geçtiğimiz haftalarda. Buradaki ekipler de Deep Web ortamında sanal devriye faaliyeti yürütüyorlarmış. Bu önemli. Bu şekilde 20 tane hacker tespit etmişler. 20 şüpheli de farklı illerde yakalanmış. Ve işte baskın sırasında da çok sayıda cep telefon, bilgisayar tabii ki ele geçirilmiş. Uçaklarla Diyarbakır'a getirilmiş bu zanlılar diyelim. Emniyet kaynakları da burada işte şüphelilerin özellikle geniş etkilere sahip üst düzey kamu görevlilerine hedef aldığını söylüyor. Sahte maillerle işte oltalama saldırılarıyla bu kişileri ele geçirdiklerini, bu kişilerin şifreleri ve bir takım erişim haklarını ele geçirdiklerini söylüyorlar. Ve topladıkları verileri de dolandırıcılara sattıklarını ifade ediyorlar. İçeriden birilerinin referans olması gereken bazı hub'lar kurmuşlar. Ben tahmin ediyorum ki bunlar Dark Web'de de değildir. Belki Telegram'da bile olabilir. Kendilerine bir takım platformlar kurmuşlar ve burada sadece birbirlerinin referansıyla aslında irtibata geçiyorlar birbirleriyle. Ve orada da işte işledikleri suçları birbirlerine anlatıyorlarmış. Yani hani şuraya kadar ele geçirdim, şu verileri ele geçirdim şeklinde. Daha sonra sanırım birileri de bunlara aracı oluyor ve dolandırıcılara satıyorlar bu bilgileri. Yapılan bu tutuklamalar neticesinde işte yaklaşık olarak 85 milyon vatandaşın işte kişisel verilerinin yayılmasının ya da sızdırılmasının önüne geçildiği ifade ediliyor. Yine siber polislere yakalanmamak için neler yapmaları gerektiği konusunda da kendi aralarında böyle eğitimler, toplantılar falan düzenliyorlarmış. Bu son haberde de bu tutuklanan 20 kişinin 4'ünün bir şekilde işte denetimli serbestlikle serbest bırakıldığı, yani izleme altında tutulacağı, geriye kalan 16 kişinin de tutuklu olarak yargılanacağı yönünde bir haber var. Şu ana kadar bu eriştikleri bilgilerin muhteviyatı hakkında maalesef detaylı bir bilgi sahibi değiliz ama çok ilginç bir haber, ne diyeceksin?
Evet, ilginçmiş. Geçen hafta bildiğimiz web üzerindeki marketin FBI iki hafta önce daha doğrusu marketin kapanmasını konuşmuştuk. Bu haftaki haber daha çok Dark Web'de, senin söylediğin Darknet'te dolaşan sızmış bilgilermiş. Ben de geçmiş dönemde bir ara bir dolandırma vakası sonucunda bir Dark Web'de hani çalınan şeyleri görebilecek miyim diye bir bakmıştım ve çok fazla sayıda alışveriş çalınan şeylerin satıldığını görmüştüm. Hem fiziksel eşyalar işte Elmaslı ismi geldi. Elmaslı tabii işte kuyumculara satılmayan şeylerin orada satıldığı, işte bileklik falan gibi şeyler. Hem de dijital kimliklerin falan satıldığını Dark Web'de görmüştüm. Hem Web'de hem Dark Web'de bu devam ediyor. Operasyonun olması olumlu tabii. İnşallah doğru insanlar yakalanır bunun sonunda.
Evet, umarız.
Ben kendi haberime geçeyim istiyorsan. Bir soruyla başlayayım yine. DEFCON konferansını bilir misin ya da gittin mi hiç?
Bilmez miyim? Çok gitmek istedim ama hiç kısmet olmadı.
Bilmeyenler için hani kısaca bahsetmek gerekirse bu dünyada en çok bilinen en büyük hacker konferanslarından biri DEFCON. Las Vegas'ta düzenleniyor her sene. Ben de bir kere gitme şansı olmuştu benim. İşte 2011 miydi? Daha evvel de olabilir. Hani hem Black Hat konferansı oluyor orada hem de DEFCON oluyor aynı dönem içerisinde. Ya da öyle oluyordu. Bu konferansta da bir gelenek vardı. Ben gittiğimde de vardı. Wall of Sheep denilen koyun duvarı diye bir ekrana verilen bir görüntü vardı. Ve o ekranda o hafta değil de işte 3,5 gün sürüyor DEFCON. O 3,5 gün boyunca bir Wi-Fi kuruyorlar. Açık bir Wi-Fi, herkese açık, şifresiz. Ve oraya girip orada işte bankasına girmeye çalışan, mailini okuyan ya da herhangi bir siteye girip şifresini giren insanları afişe ediyorlardı. Bunu da daha çok hani bilinç...
Evet, düşünsene bir güvenlikçi olarak oralarda...
Aynen öyle. Hani oraya gidenlere hacker aslında ya da güvenlik konusunda ilgili insanlar ama duvarda hep bir dolu kullanıcı adı şifre oluyordu. Tabii şifreyi biraz maskeliyorlardı. Daha çok burada amaç insanları bilinçlendirmekti. Ama bayağı dolu bir liste oluyordu. Dediğin gibi hani DEFCON gibi hackerların olduğu bir ortamda public bir Wi-Fi'ye girmek son derece tehlikeli bir fikir. Wi-Fi'yi bıraktım. Oradaki ATM'leri kullanmak bile tehlikeli. Çünkü oraya sahte ATM'ler kesinlikle koydukları da oldu daha önce.
Evet, Vegas'ta bunu yapmışlardı hatırlarsan.
Evet. Bir de şimdi bunun üzerine 2011'de Wi-Fi değil başka bir şey denemişler. Mobil şarj istasyonu kurmuşlar bir tane. Sahte mobil şarj istasyonu. Ve o yaptıkları sene yine 3,5 gün içinde 350 civarı insan telefonunu o şarj makinesine bağlamış. Bu tehlike arz ediyor tabii. Çünkü biliyorsun USB kablosu sadece güç kaynağı değil, aynı zamanda data transferine de kesinlikle imkan tanıyor. Ve güvenmediğimiz yerlere telefonumuzu takarsak oradan telefona malware bulaşabilir ya da komut çalıştırabilir. Çeşitli saldırı yolları açılmış oluyor. Bunu test etmişlerdi. Ta 2011 yılında, tabii ben bunu niye anlatıyorum şimdi, ona geleyim. Yine FBI'ya bağlayacağım. Yine FBI ve Amerika'nın FCC, Federal İletişim Kurulu durup dururken bu konuda bir tweet attılar bu hafta. Juice jacking deniliyor buna. Juice kelimesi İngilizce'de hem hani meyve suyu gibi hem de aslında batarya, şarj anlamına geliyor. Juice jacking'de hani şarjdan çalma gibi bir terim ortaya atmışlar. FBI bu konuda bu tweetle uyardı insanları. Ama sonra hani araştırmacılar gitmişler, sormuşlar neden hani şimdi durup dururken uyardınız? Bir artış mı var bu tip saldırılarda? Onlar da demişler ki yok, bir artış görmüyoruz. Sadece eskiden gelen bir tweet'i tekrar bir hatırlatma yapmak istedik demişler. Şimdi günümüzde baktığımızda aslında Apple, hatta Android bile belki bu konuda birkaç adım attı. Mesela Apple'ı şimdi ben bilgisayarıma takınca bana uyarı geliyor. Bu bilgisayarı güveniyor musun diye. Eskiden bu uyarı yoktu. Telefonu herhangi bir bilgisayara taktığınızda hemen data transferi yapılabiliyordu. Apple şimdi bunu ekledi. Artık kendi laptopuma taktığımda bir uyarı mesajı çıkıyor. Bu bilgisayara güveniyor musun diye. Yani bu saldırının önüne geçmek için bir adım attılar. Ama aynı zamanda o zamandan beri günümüze geldikçe bu saldırıların yapılmasını kolaylaştıran araçlar da arttı. Mesela ben demin az önce baktım, $180 civarında bir satılan bir alet var. Tamamen normal bir Apple şarj kablosu gibi gözüküyor. Ama aslında içinde minik bir bilgisayar var. Ve onu birine kandırıp verdiğinizde bilgisayarına takarsa o alet bir Wi-Fi hotspot yaratıyor. Ben de kendi saldırgan bilgisayarımla o hotspot'a bağlanıp takılı olan telefonu komutlar yollamaya başlayabiliyorum. Yani $180 kadar indi bu araçların da fiyatı. Evet. Dolayısıyla hani yine bilincimizi yüksek tutmakta fayda var. Hani böyle saldırıların devam edeceğini düşünebiliriz. Çok yaygın gözüken bir saldırı tipi değil hakikaten. Ama gerçek bir tehdit. Dolayısıyla bilmekte fayda var. Ne yapmak lazım? Buradaki temel tavsiye kendi şarj kablonuzu kullanın mutlaka. Ve onu ya işte prize takın ya da kendi güvendiğiniz bir cihaza, yani güç deposuna ya da kendi laptopunuza takarsanız güvenmiş olursunuz. Evet. Başkasından kablo alıp onu kullanmak ya da başkasının bilgisayarına takmak işte bu saldırılara yol açıyor.
Bizlerde kurumlarda biliyorsun Kerem şey yapıyoruz genellikle, bu kullanıcıların sürekli olarak kablo takarak, işte USB kablosu takarak bilgisayardan şarj etme yolu çok yaygın olduğu için bizimki gibi kurumlarda. Biz de USB'leri kapatırken aslında sadece power'ını açık bırak, data transferine izin verme diyoruz. Böylelikle de aslında bu cihazların üzerinde herhangi bir zararlı yazılım varsa, backup alma gibi başka faaliyetlerle eğer kullanıcı bir şekilde üzerindeki verileri bilgisayara aktarmak isterse bunu engellemek maksadıyla. Çünkü şirket ağına aslında ya da şirket cihazlarına bunların bulaşmasını istemiyoruz. Kişisel cep telefonları üzerinde uyguladıkları ya da uygulamadıkları güvenlik önlemlerini bilemediğimiz, yönetemediğimiz için bu tür yöntemlere gidiyoruz. O yüzden burada aslında bir kez daha altını çizmiş olduk. Teşekkürler bu haber için. Peki bu haftalık da bizden bu kadar diyelim mi?
Diyelim. Herkese güvenli haftalar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.